Bubbleworks, bir podcast üretimi.
Üniversitedeyken bir kız arkadaşım vardı. Hep aynı tip çocuklardan hoşlanıyordu. Cool görünen, hafif depresif, uzun boylu, partilerde boy gösteren ama sessiz takılmayı tercih eden tiplerden. Ne yapayım, bad boy seviyorum dediğini anımsar gibiyim. O çocuklardan hep dili yandı ve her seferinde bu çocukta ne buldum anlamıyorum dedi. Pek çoğumuzun takık olduğu bir tip vardır ve hep bu tip insanlardan hoşlanırız. Bir türlü alamayız dersimizi ve hep dilimiz yanar. Neden bizi mutlu edecek insanlardan hoşlanamıyoruz? Ve neden hep olmadık insanlar bizi heyecanlandırıyor? Rasyonel açıklamalarla değerlendireceğiz. Hazırsanız başlayalım. Herkese merhabalar, ben Özge. Sizi ne mutlu eder hiç düşündünüz mü bilmiyorum ama ben sizi, beni ve diğer insanları ne mutlu eder sürekli araştırıyorum. Hoş geldiniz. Mutluluğun rasyonel düşünceyle kesiştiği yerdesiniz. Foça'yı bilir misiniz? İzmir'in Foça ilçesi, Rum evleriyle ünlü, sessiz, sakin bir sahil kasabası. Sokaklarında emekli amcalar ve teyzeler modern dünyanın hızına tam bir tezat teşkil edecek şekilde yavaş yavaş yürür, sabah denize girer, akşamları da iskelede arkadaşlarıyla oturur ve rakı içerler. Eğer Foça'da bir tekne turu yaparsanız sizi mutlaka Siren kayalıklarına götürürler. Efsaneye göre sirenler bedenlerinin üstü insan, altı balık gibi olan kanatlı canlılarmış. Deniz kızlarına benzeyen sirenler çok güzellermiş ama güzelliklerinin yanında büyülü sesleri varmış. Kayalıklarda yaşayan sirenlerin seslerini duyan denizciler dayanamaz gemiyi onlara doğru sürerlermiş. Sonsuza dek onları dinlemek ister ve sağlıklı düşünemez olurlarmış. Bu yüzden de oradan geçen gemilerin tamamı kayalıklara çarpar ve denizciler ölürlermiş. O yüzden bu kayalıkların olduğu yere Siren Kayalıkları ismi verilmiş. Yanlış insanlara aşık olmak da Siren Kayalıklarının hikayesi gibi. Başta gördüklerinin ve dinlediklerinin büyüsüne kapılıp birine çekiliyorsun. Hep onunla olmak ve hiç ayrılmamak istiyorsun. Ama içine çekildiğinde seni kayalıklara çarpacak bir fırtına olduğunu keşfediyorsun. O kişiyle bir geleceğin olamayacağını. Ve bazen bunu keşfettiğinde çok geç oluyor. Sağlıklı ilişkiler yaşamak o kadar önemli ki. Mutluluk resmine baktığımız zaman bilimsel olarak bizi en çok mutlu eden bir numaralı faktör ilişkilerimiz. Size 4. bölümde dünyanın en uzun süreli araştırmalarından birini anlatmıştım. 80 seneyi aşkın bir süre boyunca 724 kişinin üzerinde mutluluk ve sağlıklarını gözlemlemek üzere araştırma yapıyorlar. Ve bu Harvard araştırması sonucunda şunu keşfediyorlar. İlişkilerinden en çok mutlu olan insanlar, en sağlıklı olanlar ve en uzun yaşayanlar oluyor. Ve tatmin edici ilişkilere sahip olanların, yalnız olanlara ya da ilişkilerinden memnun olmayanlara göre çok daha mutlu oldukları ortaya çıkıyor. Eğer henüz dinlemediyseniz 4. bölümde bu konuyu daha detaylı dinleyebilirsiniz. Biz insanlar da doğal döngünün bir parçasıyız. Doğadaki diğer hayvanlar gibi kendimize uygun bir partner bulmak, eşleşmek ve üremek istiyoruz. Bunlar genlerimize kodlanmış içgüdüler. Tek soru şu, bizi mutlu edecek ve bize uygun eşleri nasıl seçebiliriz? Bu soruyu cevaplamak için önce neden olmadık insanlara çekildiğimiz sorusunu cevaplamamız gerekiyor. Neden olmadık insanlara çekildiğimiz konusunun arkasında çok farklı nedenler olabilir. Bunlar çok kişisel konular. Ama ben araştırdıklarım ve gözlemlediklerim ışığında en sık karşılaştıklarımı paylaşacağım sizinle. Birincisi şu, hani bazı insanlar için şey deriz, Aleyna aynı babası gibi birini buldu, Mehmet aynı annesi gibi bir kadınla evlendi. Biz insanlar psikolojik olarak çocukluğumuzda rol model aldığımız insanlara daha çok çekiliyoruz. Eğer anne baban büyüttüyse seni onlar, eğer büyük annen büyük baban büyüttüyse onlar. Bunun nedeni küçükken aile ortamında yaşadığımız dinamikleri sevgi ve bağlanma konseptleriyle ilişkilendiriyor olmamız. Ve birer yetişkin olduğumuzda da zihnimizde kodlanan bu sevgi ve bağlanma dinamiklerini arıyoruz. Hiç sağlıklı dinamikler olmasa bile. Size bir örnek vereyim. Diyelim ki çok sinirli bir babayla büyüdün. Çok çabuk her şeye sinirlenen ve bağıran biriydi. Ondan korktuğun için de her dediğini hiç itiraz etmeden yaptın. Duygularını saklamaya başladın ailenden. Bu senin gibi küçük bir çocuk için şu demek. Aile ortamında korku olur. Sevgi korkmakla ve sözlü şiddetle ilişkilidir. Duygularımı saklarsam ve boyun eğersem sevgi benim için güvenli bir alan olabilir. Yıllarca zihnine bunlar kodlanır ve sen bir yetişkin olduğunda duygularını ifade etmeyen, soğuk ve sinirli tiplerden hoşlanırken bulursun kendini. Çünkü senin için sevgi ve bağlanma konseptleri bunlarla ilişkilenmiştir. Ve sen de duygularını saklayarak ve boyun eğerek partnerine bağlanırsın. Hiç farkında bile olmadan. Bunlar çok derin konular. Keşke hiçbirimizin böyle deneyimleri olmasa. Keşke hepimiz çok bilinçli ebeveynler tarafından yetiştirilebilsek. Ama bir önceki bölümde bahsettiğim gibi travmasız insan yok. Daha az travmaları olanlar var. Unutmayın, anne babalarımız da kendi travmalarından ötürü bu şekilde davrandı. Bu zinciri kırmak bizim elimizde ve bu zinciri kırmak için yapabileceğimiz geçmişi düşünüp bizde nelerin travma yaratmış olabileceğini fark etmek. Mesela size bir hikaye daha anlatayım. Gözleri gülen Gökçe'ye benimle bu hikayeyi paylaştığı için teşekkür ediyorum bu arada. Bir zamanlar köyde yaşayan bir adam varmış. Bu adam çok mutsuzmuş. Depresyona girdiğini düşünmüş ve doktora gitmiş. Doktora şöyle demiş: "Doktor, çok mutsuzum. Ne yapacağımı bilmiyorum." Doktor şöyle demiş: "Sizin köyde bir palyaço var, herkesi güldürüyor. Kim onun yanına gitse çok mutlu ayrılıyor. Onunla vakit geçirirsen belki iyi gelir." Adam cevap vermiş: "Doktor, o palyaço benim." Düşünün, depresyona eğilimli ebeveynlerle büyüyen biri için onları neşelendirmek ve evin palyaçosu olmak bir alışkanlık haline gelebilir. Sevgi göstermek ve ilişki kurmak bu insan için kendi duygularını bastırıp başkalarını eğlendirmek ve güldürmek halini alır. Yetişkin olduğunda bu kişi duygularıyla hiç yüzleşmez. Komiktir, eğlencelidir, insanları güldürür. Üzgün ve depresif insanlara çekilir ve ilişkide hep komiklikler yapan, karşısındakini güldürmeye çalışan rolünü üstlenir. Ama kendi duygusal ihtiyaçları hiç karşılanmaz. Yani köydeki palyaço haline gelir. İşte bu yüzden hep olmadık insanlara çekiliyoruz. Bu yüzden bizi mutlu edecek insanlara değil, aile ortamında yaşadığımız dinamikleri bize yaşatacak insanlarla olmayı seçiyoruz. Bu konuda Elaine de Batten adlı yazarı çok okuyor ve dinliyorum. Bir röportajında şunu anlatmıştı: bir kişi iki arkadaşını tanıştırır. Karakterlerinin birbirine çok uyduğunu ve sevgili olabileceklerini düşünür. İsimleri Arzu ve Hakan olsun mesela. Arzu ve Hakan görüşürler, vakit geçirirler. Ama Arzu, Hakan'ın karakterini sevse de onunla birlikte olmak istemez ve nedenini anlayamaz. İşte böyle durumlarda Arzu şunu söylemeye çalışır aslında içten içe: "Hakan bana aşık olmam için hissetmem gereken travmaları hissettirmedi. Belki de Hakan'la daha çok vakit geçirse sevecek Arzu. Ama Hakan onun ailede deneyimlediği sevgi dinamiklerini yaşatmadı ona ve o travmaları hissettirmedi. Bu yüzden de Arzu aralarında bir kimya olduğunu düşünmedi." İlişkilerin başında kimya olayına fazla takılı kalmak bu yüzden yanıltıcı olabiliyor. Kimya daha çok bu kişiyle aramızda oluşan çekim ve elektrikle ilgili. Halbuki bu çekimi mantıklı nedenlerle hissetmiyoruz çoğu zaman. Karşı tarafta bize çekici gelen, geçmiş deneyimlerimizden gelen travmalar oluyor çoğunlukla. O yüzden kimyanın bir ötesine geçip karşı tarafı bütünüyle tanımaya çalışmak ve zaman geçirmek lazım bir ilişkinin içine atlamadan önce. Bu kişi nelerden hoşlanır, nelere sinirlenir, bana kendimi nasıl hissettirir, duygularını paylaşır mı, bana değer verir mi, davranışlarını egosu mu yönetir, egosundan dolayı bana kendimi aşağıda mı hissettirir? Bu soruların cevabını o kişiyle aramızda hissettiğimiz kimya sonucunda bulmamızın imkanı yok. Bu soruların cevabını anlamak için çok hızlı dalmamak lazım bir ilişkinin içine ve ilk başta hissedilen yoğun duyguların sürüklemesine çok kapılmamak lazım. Yoksa siren kayanıklarına çarpıyoruz. Nedense etrafımdaki insanların ilişki konusunda çok aceleci davrandığını görüyorum. Sanırım hemen bir ilişkim olsun da hayatımda bari o netleşsin, o maddeye tik atmış olayım düşüncesi var biraz. Ya da zaten 20'lerinin sonunda, 30'larında ya da 40'larındaysan "aman o gemi kalkıyor, birini buldum buldum" deyip hop daha tanımadığın denizler açılıyorsun. Halbuki biraz daha zaman versen arkadaşlığa ve ilişkiye çok daha iyi tanıyacaksın, çok daha net göreceksin karşısındaki kimdir ve seni mutlu eder mi? Son olarak da güzel insanlar, bizim kültürde bir erkekle bir kadının arkadaş olması durumu olmuyor maalesef. Erkekler ve kadınlar birbirlerine hep potansiyel partnerler ve flörtler olarak bakıyorlar. Biraz yazık. Birbirimizi keşfedilecek insanlar, arkadaşlar olarak göremiyoruz. Karşı cinsle olan iletişimimize arkadaş olarak başlayamadığımız için de birbirimizi tanımamız zorlaşıyor. Araya flört oyunları, cilveleşmeler ve mükemmel görünmeye çalışma çabaları giriyor. Bence en derin aşk yakın arkadaş olabildiğin biriyle yaşanıyor. Çok iyi arkadaş olabildiğin biriyle aranda bir kimya, bir elektrik olursa aşk tadından yenmiyor. Bizde ise en başından beri arkadaşlık hiç gelişmediğinden birbirini tanımayan iki insan kendini sağlıksız bir ilişkinin içinde buluyor genelde. O yüzden yapabiliyorsanız arkadaş olmayı deneyin. Karşı cinse potansiyel bir flörtün ötesinde keşfedilecek bir insan olarak bakmayı deneyin. İlkel içgüdülerin ve cinsel arzuların kuklası olmamak lazım. Bu konudan çok muzdaribim, konuşsam dakikalarca devam ederim ama konumuza geri döneyim. Travmalar bir çocuğun ev ortamında ana dilini öğrenmesi gibi. Nasıl ki anne babalarımız ya da bizi büyüten kişiler mutfakta konuşurlarken, bizimle iletişim kurarken onları izleyip Türkçe'yi hiç fark etmeden ve üzerine çalışmadan öğrendik, içselleştirdik ve Türkçe konuşmak otomatik hale geldi. Aynı şekilde aile ortamında sevgi gösterme, duyguları paylaşma ve bağ kurma dilini de öğreniyoruz hiç farkında olmadan. Eğer ebeveynlerin hep sarılıyorsa, sarılarak bağ kurmak senin için normal oluyor. Eğer ebeveynlerin sana ya da birbirlerine hiç dokunmuyorsa, bir yetişkin olduğunda sen de dokunmaktan çekiliyorsun. Yani aşkı, sevgiyi, duyguları hepsini önce ailede öğreniyoruz ve bir yetişkin olarak bu aşk dilini tekrar ediyoruz. Travmalarımızı anlamaya çalışmak bu yüzden çok önemli. Elaine de Batten şöyle söylüyor. Anlamadığımız bir şeyi tekrar ederiz. Nedenlerinin farkına varmadığımız sürece bize iyi gelmeyen davranışları tekrar etmeye devam edeceğiz. Peki, travmaları anlamak ve onlardan iyileşmek için neler yapabiliriz? Bence maddi duruma el veren herkes bir psikologla düzenli terapiye gitmeyi düşünmeli. İstisnasız herkes. Eskiden terapiye gitmek sadece ciddi problemleri olan ya da mental sağlığı yerinde olmayan insanların faydalandığı bir şey gibi görünüyordu. Neyse ki artık çoğumuz terapinin sokaktaki insan için olduğunu anlamaya başladık. Bence travmalardan iyileşebilmenin en etkili yolu bir uzmanla çalışmak. Ben hayatımın kısa bir döneminde terapiye gittim ve çok memnun kaldım. Bir kere şöyle düşünün, artık kimse oturup birbirini doğru düzgün dinlemiyor. Hadi dinleyen biri buldunuz, en derin acılarımızı, hislerimizi tanıdığımız insanla paylaşmak kolay bir şey değil. Terapi esnasında seni tanımayan, olaylara objektif yaklaşabilen, seni pür dikkat dinleyen, bir de üstüne üstlük söylediklerinden sana dair profesyonel çıkarımlar yapan biriyle berabersin. Durumunuz el veriyorsa terapiyi çok tavsiye ederim. Kendini anlamak için en iyi yollardan biri gibi geliyor bana. Enflasyon malum, eğer terapiye ayıracak bir bütçeniz yoksa şunları yapabilirsiniz. Kendi deneyimimden bana iyi gelen pratikleri paylaşmaya çalışayım sizinle. Birincisi gözlem, gözlem, gözlem. Kendini gözlemlemek. Üzgün ya da sinirli hissettiğimde dönüp kendime şunu soruyorum. Şu an böyle hissetmeme nedenim ne? Ciddi ciddi düşünüyorum bunu ya da yazıyorum. İş arkadaşına kızdın, eşinle tartıştın ya da başka bir şey oldu. Sende nötr olmayan bir duygu var. Öfke, hayal kırıklığı, üzüntü. Neyse. Dur biraz ve düşün, şu an neden böyle hissediyorum? Yazmak çok yardım ediyor. Eğer yazma alışkanlığınız varsa ya da edinirseniz çok faydasını görebilirsiniz. İkincisi de bu gözlemleri geçmiş deneyimlerle ilişkilendirmeye çalışmak. Mesela, aa evet, babam hep mükemmel olmamı beklerdi ve hata yaptığında hep bağırırdı. O yüzden her şeyin ve herkesin mükemmel olmasını bekliyorum. Kendim de mükemmel olmaya çalışıyorum. Ve hiçbir şey mükemmel olamayacağı için sürekli hayal kırıklığına uğruyorum. Bu da beni üzüyor gibi bir çıkarıma varabilirsin. Üzüntünün ve kendini sevememenin kaynağını bulduk bile. Bu noktadan sonra iyileşmek için sorulacak soru şu. Mükemmeliyetçiliği nasıl kırabilirim? Değerli hissetmek için mükemmel olmam gerekmediğini kendime hatırlatabilirim. Hata yaptığım zaman bunu bir öğrenme yolculuğu olarak görüp bakış açımı değiştirebilirim. İnsanlar hata yaptığında daha anlayışlı olmaya çabalayabilirim. Mükemmeliyetçilikle ve hata yapmayla ilgili videolar izleyebilir, kitaplar okuyabilirim. Nedenleri bildiğimizde çözüm üretmek çok daha kolay hale geliyor. Bu tabii ki hop 2 hafta bunları uyguladım hemen iyileştim gibi bir şey değil. Muhtemelen uzun bir süreç olacak. İyileşme adım adım olacak. Bunu şöyle düşün, yeni bir dili öğrenmeye başlıyorsun. Nasıl ki 3 dersten sonra yeni bir dili konuşmaya başlayamazsın, düzenli pratik yapman ve çalışman gerekir. Bu da yeni bir duygusal dili öğrenmek gibi. Düzenli olarak üzerine eğilmek, gözlem yapmak ve çalışmak lazım. Bu bir süreç. Kendini ve hislerini gözlemlemeyi bir alışkanlık haline getirdiğinde travmaların kaynaklarını fark etmek ve iyileşmek daha kolay oluyor. Velhasıl güzel insanlar, olmadık insanlara aşık olmamızın sebeplerinden biri geçmişten bu yana taşıdığımız travmalar. İyileşmek mümkün. Sadece biraz gözlem ve biraz farkındalıkla yaklaşmak gerekiyor durumlara. Umarım bu bölüm sizde farklı kapılar açmıştır. Geçenlerde şöyle bir yazı okumuştum. Sağlıklı ilişkiler tesadüf değildir. Kendini tanıyan ve karşındakini tanımaya istekli iki insanın emek vererek birlikte bir denge inşa etmesidir. Peki ya sen güzel insan? Sen kendi travmalarından iyileşmek için neler yapacaksın? Ve bir dahakine aşka nasıl yaklaşacaksın? Seni bu sorularla baş başa bırakıyorum. Hoşça kal.
Bubbleworks, bir podcast üretimi.